Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu nebilerin ilahlaştırılması. Yani Allah'ın yanında ikinci bir ilah olarak kabul edilmesi. Zaten yeryüzünde Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan tek bir insan yok. Siz bakın, kendisini ateist diyenler de sıkışınca Allah'a sığınırlar. Ve çok çok iyi bilirler ki kendilerini, tabiatı, her şeyi yaratan, yöneten O'dur. Asıl problem, Allah'ın koyduğu sisteme uyma yerine o sistemi kendine uydurmaktır. Allah'ın koyduğu sistem hem tabiatta hem insanın vücudunda aynıdır. Ona Allahü Teala fıtrat diyor, yaratılış kanunları diyor. Ama insanı hasta etmek istiyorsanız fıtrata ters bir şey yapmanız lazım. İnsanları kendinize bağlamak, kendinizi üst makama almak istiyorsanız Allah'ın sistemine ters bir şey yapmanız lazım. İşte nebileri ilahlaştıranlar da Allah'ın kitabını kendilerine uydurmaya çalışanlardır. Biliyorsunuz Allahü Teala bütün nebilere kitap indirmiştir. Hepsine kitap vermiş. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahlaştırılmıştır. Bugün okuyacağımız ayetlerden göreceğiz. Yani falan mezhep filan mezhep dememize hiç ihtiyaç kalmayacak. Peki onu ilahlaştırma işi ne zaman başladı? Sahabeden sonra mı başladı? Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra mı başladı? Yoksa Muhammed Aleyhisselam hayattayken mi başladı? Şimdi bakın, Ali İmran suresinin 78. ayetini okuyayım. Şöyle dikkatle takip edin. Diyor ki Allah burada, وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ Onlardan bir grup, bir ekip. Onlar kim? Ondan önceki ayetlere bakarsanız, bunlar ehli kitap. Kitaplarında uzman olan kişiler. İşte Muhammed Aleyhisselam hayattayken, tabii bu ayet Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir. Muhammed Aleyhisselam hayattayken ehli kitaptan bir grup, bir ekip çalışmasıyla Muhammed Aleyhisselam'ı ilahlaştırma yoluna girmişlerdir. Tabii burada bu ayete kadar anlatılanların büyük bir bölümü Yahudiler. Dolayısıyla ilk akla gelen onlardır. Peki ne diyorlar? Kitapla dillerini eğip bükerler. Bazı kelimeleri gerçek anlamından kaydırır ve sizi çok rahatlıkla kandırabilirler. Evet, لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ Onu kitaptan sayasınız diye. Bu adam Allah'ın ayetini okuyor. Ya bak, doğru söylüyor. Mesela şimdi Resul kelimesiyle Nebi kelimesi üzerinde durursak, Resul Allahü Teala'nın gönderdiği elçidir. Nebi nedir? Allah'ın Resul, yani kitap indirdiği elçidir. Elçiler ikiye ayrılır. Birisi Allah'ın kitap indirdiği elçi ki onların tamamı Nebi'dir. Bir de sıradan bir elçi. Yani Yusuf suresinde Firavun'un hapishanede bulunan Yusuf Aleyhisselam'a gönderdiği elçiye de Kur'an-ı Kerim ne diyor Fatih Hoca?
Resul.
Er-Rasul diyor. Er-Rasul. İstersen o ayeti bir bul şeyden. Resul diyor. Ama Nebi Allah'ın kitap indirdiği kişilerden başkasına kullanılmaz bu kelime. Ama Resul Herkes Rasul olabilir. İşte falanca ülkenin elçisi. İşte Rasul'dur. Ne demek? O ülkenin sözlerini falanca yere ulaştırıyor. Bir kıza elçi gönderiyorlar. Niye? Erkeğin evlenme arzusunu kıza ulaştırmak için. O kadar. Peki Allah'ın elçilerinin görevi nedir? Allah'ın sözlerini Allah'ın kullarına ulaştırmaktır. Mesela Allahü Teala şeyde Maide suresinin 99. ayetinde şöyle diyor. Rasule düşen sadece tebliğdir. Ayetleri bildirmektir o kadar. Ve ma alel rasul illel belag. Sadece tebliğdir. Başka bir şey değil. Yine Maide suresinin 67. ayetinde Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki ey Rasul yani ey elçi, Rabbinden sana ne indirilmişse sen onu tebliğ et. Bildir. Peki Allah'ın bildirdiği Muhammed Aleyhisselam'ın sözü mü olur? Yoksa Allah'ın sözü mü? Yani Allah'ın indirdiğini bildiriyorsa Allah'ın kendine indirdiği şey ne olur? Kimin sözü olur? Allah'ın sözü olur değil mi? Tebliğ ettiği zaman kimin sözünü tebliğ etmiş olur? Allah'ın. İşte bir ülkenin elçisi gelir de bir başka ülkeye o ülkenin sözlerini anlatırsa bu kişi kendi sözünü mü anlatmış olur? Evet. Eğer böyle yapmazsan, Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmazsan, onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Senin görevin Allah'ın ayetlerini şey yapmak, sana indirdiği ayetler diyor. Ama başkaları da tebliğ eder. Yani Nebi değildir. Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiştir ama kıyamete kadar her topluma kendi diliyle Allah'ın kitabını ulaştırma görevimiz vardır. Her topluma. Mesela Kur'an-ı Kerim Arapça inmiştir. Niye? İndirildiği bölge Arap olduğu için. Ama Almanya'daysanız, Fransa'daysanız, İngiltere'deyseniz, Çin'deyseniz, bilmem Afrika'nın şu ülkelerindeyseniz oraya kendi diliyle ulaşmazsa o tebliğ ulaşmamış olur. Bunu da ancak Muhammed Aleyhisselam yapacak değil, ondan sonrakiler yapacaktır. Peki bunun ayeti nedir? Bunun ayeti de İbrahim suresinde Allahü Teala bize çok net bir şekilde bunu bildiriyor. İbrahim suresinin 4. ayetinde. Orada diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ İlla bilisani kavmihi. Her Resulü kendi toplumunun diliyle gönderdik diyor. Niye kendi toplumun diliyle diyor? Yani demek ki o toplumun dilini çok iyi bilen bir kişi olması lazım yani. O toplumun dilini bilmeden çok iyi anlatamazsınız ki. Peki niye böyle yapıyor? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Her şeyi onlara açık açık anlatsın diye. Peki o zaman bak bu Kur'an-ı Kerim'in İbrahim Suresi'nin 4. ayeti. Peki bugün eğer Resul Muhammed Aleyhisselam'sa Arap diliyle de gelmiş değil mi? O zaman Türklere Resul gelmiş olur mu? Onun şeyle. Halbuki Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı tüm insanlığa elçi gönderdiğini söylüyor. O zaman öyleyse ne olur? Her toplumun diliyle Allah'ın kitabını anlayıp da karşı tarafın anladığı dille ister Arap olsun ister başkası olsun o dille tebliğ eden kişi hiçbir şey ilave edip çıkarma yapmazsa o ne olur? Elçi olur. Şimdi mesela Fatih Hoca şeyi açtı. Firavun'un elçisinin Yusuf Aleyhisselam'a gönderilmesi olayını açtı. Şimdi o ayeti bir okusun. Bakın Resul kelimesini Kur'an'da kullanıyor Allah bunu. Evet o ayeti bir oku istersen.
Evet, Yusuf suresi 1. ayet. Ve kâlel melikü tûni bih felem câehur rasûlü kâler cî' ilâ rabbik fes'elhu mâ bâlun nisvetilleti ta'ne eydiyehum.
Bak diyor ki Melik diyor ki Yusuf Aleyhisselam zamandaki kral onu bana getirin diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına O Resul geldiği zaman diyor. Felem maca'ehu er Resulü. Bu Kur'an'ın ifadesi. O Resul onun yanına geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Rabbine dön. Bak Rab kelimesini kullandı. Çünkü onlar, o bizim sahibimiz, Efendimiz biliyordu. Rabbine söyle bakalım o kadınların derdi neymiş? Niye? Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın oraya girmiş olmasının sebebi o. Şimdi dolayısıyla bakın burada ne yaptık? Nebi kelimesi Allah'ın kitap indirdiği kişiden başkasına, başkası için kullanılmaz. Hemen aynı surede mesela Allah-u Teala şöyle diyor 81. ayette, Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman size bir kitap ve hikmet veririm de sonradan size bunu tebliğ eden bir Resul gelirse. Peki size tebliğ eden bir Resul Musa Aleyhisselam'a kitap ve hikmet vermiş mi? İsa Aleyhisselam'a vermiş mi? Niye Nebi gelmiyor da Resul geliyor? En son Nebi geldi. Artık bundan sonra ancak sizler, bizler gideriz. Bir Hristiyan'a işte Kur'an-ı Kerim geldi, sizin kitabınızı da tasdik ediyor. Gayet doğru ayetlerle anlatırsak işte biz o da Resul oluruz. Musaddikan lima ma'akum, yanınıza sizin tasdik eden, öyle efendim Tevrat tahrif olunmuştur, yanma. Ne demek ya? Tasdik edecek ki karşı tarafın ya, senin şeyine inansın. Bakın dikkat ediyor musunuz? Her şey alt üst olmuş. لَتُؤْمِنُوا نَب۪ي O zaman kesin inanacaksınız. O zaman biz bugün Kur'an-ı Kerim'le insanlara gittiğimiz zaman Hindu da olabilir, Budist de olabilir, Zerdüşt de olabilir, Nusayri de olabilir, herkes olabilir. Hiç kendisine kitap gelmemiş kişi de olabilir. Gittiğimiz zaman eğer elinde bir kitap varsa olmazsa olmaz görevimiz Kur'an'ın o Allah'ın indirdiğine inandıkları kitabı tasdik ettiğini onlara göstermek. O zaman inanma görevleri şey yapar. Peki ellerinde kitap olmayanlar da tebliğ ettiğimiz şey Allah'ın ayetleri, kendisi de Allah'ın ayeti, tabiattaki ayetler de orada da kendi doğal yapısına uygun bulduğu için kabul etme mecburiyetinde olduğunu anlar. Şimdi gelelim bakın nebilerin tanrılaştırılması. Niye rasullerin demedik de nebilerin dedik? Çünkü her nebi mutlaka rasuldür zaten. Ama her rasul nebi değildir. İşte bu şey de Resulullah hayattayken onlardan bir grup ayetleri ağızlarıyla eğip büküyorlar. Yani örnek olarak diyelim yani Resul, Muhammed Aleyhisselam Resul değil mi? Resul. Allah Resul'e itaat etmiyor mu? İşte ona itaat edeceksin. Hep böyle öğretmiyorlar. Ona. Allah'ın yanında ona da itaat edeceksiniz. Bunu kim başlatmış? Fatih Hoca'ya sorayım. Başlatan kim önce? Bu ayete göre.
Muhammed Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar.
O insanlar kim? Ehli kitap. Evet. Kitaplarını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla nasıl bozacaklarını da biliyor. Mekkeliler, Medine'li Araplar bilmiyor ki. Ve yekulune huve min indillah. Allah katında. Bak Allah ne diyor? Allah buna Resul diyor mu? Bitti. Ona itaat edeceksiniz. Çok da hoşunuza gider. Ha, evet falan. Ve yekulune alallahi'l kezibe ve yekulune huve min indillah ve ma huve min indillah. Allah katında değil. Allah Resul'e itaati sadece tebliğ ettiği emirler gereği emretmiştir. Yani Resul'e itaat onun getirdiği kitaba itaattır. Ayetlere itaattır. Böyle anlatmış zaten. Ama hemen bir kıvırarak zihin karmaşa yapıyorlar. Bak diyor ki ve yekulune alallahi'l kezibe ve hum ya'lemun. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Bu adamlar konularında uzman. Hangi kelimeyi nasıl nereye çekeceklerini biliyorlar. Konularda uzman. Karşı taraf bilmiyor. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Mâ kâne li beşerin. Hiçbir insanın hakkı yoktur ki en yu'tiyehullâhu'l kitâbe vel hikme. Ben şimdi bunu Fatih Hoca ile beraber karşılıklı konuşma şeklinde yapayım ki çok net anlaşılsın. Çünkü çok ince bir şey. İnce ayarlarla bozulmuş bir şeydir, değil mi? Evet. Çok iyi anlaşılması lazım. Şimdi bak, Allah ona kitap ve hikmet vermiş. Bu ayetler indiği zaman Allah'ın kitap ve hikmet verdiği kişi kim?
Muhammed Aleyhisselam.
Muhammed Ali, başkası var mı? Allah kendisine kitap ve hikmet vermiş. Sümme yegûle linnâs. Sonra kalksın insanlara desin ki kûn ibâdenli. Bana kul olun. Bana itaat edin.
Bu nasıl olabilir?
Nasıl olur?
Yani şöyle dese olurdu mesela. Deseydi ki Muhammed Aleyhisselam, bak, Kur'an'ın dışında bana da vahiy geliyor. Size sadece Kur'an, bu Kur'an'ın ayetleridir, bunları yazın dediğim şeylerin dışında da hükümler, helaller, haramlar geliyor. Ben onları size söylediğimde onları da Allah'ın indirmiş olduğu şeyler gibi kabul edeceksiniz. Dolayısıyla aslında beni de bir şari, hüküm koyucu olarak kabul edeceksiniz. Benim de hüküm koyma, haram koyma, helal koyma, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği bir takım şeyleri yürürlükten kaldırma, onların kapsamını daraltma hakkım vardır. Bunu böyle bilesiniz, benim yetkilerimin de bu olduğunu böyle kabul edesiniz demiş olsaydı, bu ayette söz edilen bana kul olun ifadesini karşılamış olurdu.
Öyle bir şey dememiş ama evet. Bu insanlar yaptıkları tahriplerle sanki öyle demiş gibi yapıyorlar. Evet. Böyle bir şey yapamaz. Evet. Mesela geçen haftaki derste örnek vermiştik. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geliyor. Bakıyor ki onlar Kudüs'e dönüyor. Biz de dönelim. Ya Rabbi. Ya bu nasıl olur? Allah diyor ki bak, istiyorlar ki keşke birazcık onlara yönelseniz. Şey yaparlar yani, onlar da hoşlansalar. Yani azıcık ne oluyor, bu kadar da sert olmayın. Birazcık da taviz verin. Yok, öyle bir şey yok. Allah ne demişse o. Evet. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın Kudüs'e dönmesi, Mekke'de inen En'am suresinin 90. ayeti gereğidir. Allah'ın emriyle dönmüştür. Fakat bunların hepsi insanlardan gizlenmiş olan bilgilerdir. Ondan sonra nedir? Velakin kûnû rabbaniyyin. Rabbaniler olun. Rab'dan taraf olan. Allah ne demişse o. Başkası yok. Niye? Bimâ küntüm tuallimûnel kitâb. Bak, kitabı öğreniyorsunuz ve öğretiyorsunuz. Ve bimâ küntüm tuallimûnel, öğrenmenize karşılık. Kitabı hem öğreniyorsunuz hem öğretiyorsunuz. Allah'a. Kitap, yani kitap hangisidir? Kur'an. Kur'an ne diyorsa bitti. Peki şimdi ne diyor devamında? وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا. Ya o size emreder mi? Melekleri ve nebileri Rabler edinin. Bak, nebi de dedi. Çünkü nebi, her nebi Resul'dür, tekrar ediyoruz. Ama mesela bu bilgiler İslam aleminde hiç ama hiç yoktur. Şu kitapların hiçbirinde bulamazsınız bu bilgileri. Ama Kur'an-ı Kerim'de var, görüyorsunuz. Debileri Rabler edin de demez. Melekleri de demez. Mesela İsa demiş ki işte kutsal ruh da Tanrı'dır. Olur mu öyle bir şey ya? اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعَدِيَنْ تُمْ مُسْلِمُونَ. Siz Allah'a teslim olduktan sonra sizin kafir olmanızı mı emredecek? Bak, Nebi'nin kendisini Allah'ın yanında ikinci bir kaynak olarak göstermesi, o tam bir nedir? Şirk, küfürdür diyor. Kafirliktir diyor Allah burada. Peki şimdi buna bir örnek olarak şey yapalım, gösterelim. Bakın burada mesela şeyde Ahzab suresinin 36 ve 37. ayetlerini okuyalım. Şimdi burada bakın, şimdi Allah-u Teala 36. ayette diyor ki, yine ben Fatih Hoca ile karşılıklı konuşarak şey yapacağım. Çünkü burada da, buralarda çok ince şeyler var. Şöyle bir söz vardır ki çok hoşuma gider. En kötü yanlış doğruya en yakın olandır. fark etmesi zordur. Öyle bir yanlış yapıyorlar ki anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Şimdi daha diyor ki Allah-u Teala ve mâ kâne li mu'minin ve lâ mu'mine. Evet, Fatih Hoca ile konuşarak bunu şey yapmaya çalışacağız. Hiçbir mümin erkek ve mümin kadının hakkı yoktur ki اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Allah ve Resulü bir konuda karar verdi mi, onların o işlerinde tercih hakkı olsun. Allah ve Resulü karar verdi mi, tercih hakkı diye bir şey olmaz. Tamam, bitti. Peki buradaki o ince ustalık ne? Allah ve Resulü derken ne anlatılıyor? Bütün tefsir kitaplarında, bütün meallerde, bütün her yerde anlatılan nedir?
Hazreti Muhammed'in bizzat kendisi.
Allah ve Muhammed Aleyhisselam'dır, değil mi? Öyledir. Allah ve Muhammed Aleyhisselam karar verdi mi, senin tercih hakkın yok. Peki, ondan sonra bak, en yekûne lehumul hiyâretü min emrihim ve men ya'sillâhe ve rasûlehu. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, ben sizin adınıza gene Fatih Hoca'ya soruyorum. Allah'a isyan, tamam, Kur'an'a aykırı davranmak. Resul'e isyandan ne anlatılır yani bugün geleneksel bilgi açısından?
Ya, Hazreti Muhammed'in Kur'an dışında söylediği şeyler.
Tabii, o kadar. Ona ikinci bir vahiy geliyor diyorlar. Az önce Fatih Hoca'nın dediği gibi ittifakla kabul ederler. Kim Allah'a ve Resul'e isyan ederse fekad dalle dalalen mubiyna. Çok açık bir şekilde sapıtmış olur. Şimdi tekrar ediyorum, iyice zihinlere yerleşsin diye. Resul derken kastedilen neydi Fatih Hoca?
Yani Resul derken kastedilen şey Allah'ın indirip Muhammed Aleyhisselam'ın da hiçbir değişikliğe meydan vermeden insanlara ilettiği o şey.
O zaman onun ilettiği şeye itaat kime itaat olur?
Allah'a.
Peki yapılan değişiklik ne? Saptırmalar ne bu İslam alemi konusunda?
Yapılan değişiklik, Allah bir taraftan bir şeyler indiriyor, söylüyor. Muhammed Aleyhisselam öte taraftan başka şeyler indiriyor ve iki başlı bir teşrih faaliyeti oluyor.
Mesela örnek olarak şunu bildirebilir miyiz? Allah Mekke'ye doğru, işte Mekke'deyken Kabe'ye doğru dönerek namaz kılıyorlardı. Sanki Allah'ın hiç böyle bir emri varmış gibi şey yapıyorlar. Tamam. Peki Medine'ye geldiği zaman milleti razı etmek için Kudüs'e döndü. Hiç kimsenin ya Resulallah niye döndün deme hakkı yok. Muhammed Aleyhisselam'ın kararı, ayetten delil getirmesine gerek yok.
Veyahut ilk başlarda Allah-u Teala yakın akrabalara vasiyeti geleneğe göre söylüyorum emrediyordu. Daha sonra Muhammed Aleyhisselam yakın akrabaya vasiyet yoktur dedi ve onu kaldırdı.
Ben bu çok yaygın bir şeydir yani. Bakın İmam Şafii Er Risalesi'nde şunu söyler. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın sözü ile Allah'ın sözü aslında birbirine denktir. Hiçbiri diğerini hükümsüz kılmaz. Biri diğerini neshetmez. Onlar ayrı ayrı kaynaklardır. Ya bu geleneksel yapının oluşturduğu geleneksel din anlayışı bunun üzerine kuruluyor. Şimdi buradan yine Fatih Hoca ile karşılıklı konuşmayla bu meseleyi şey yapalım. Bakın hemen Allah etin arkasından ne yapıyor? Yani şimdi Muhammed Aleyhisselam herhangi bir şey söylese, Kur'an'a da ters olsa, bugün mesela Araplardaki anlayış Muhammed Aleyhisselam'ın dediği kabul edilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet rejim cezası yoktur. Hiçbir ayette zina edene rejim diye bir olay söz konusu değildir. Yapılması gereken tek şey 4 şahitle tespit edilmişse celdedir. O da ciltten yapılmış olan ve vücutta acı yapan fakat yara yapmayan bir şekilde insanların yanında vurmaktır. Fakat Muhammed Aleyhisselam'a mal ederek bütün mezhepler rejmi kabul ederler ve kendi kafalarına göre şey yaparlar. Tekrar mesela Kur'an-ı Kerim'de bir cariyenin yani bir esir kadının nikahsız olarak şey, evde yani ilişki, onunla bir ilişki zinadan başka bir şey değildir. Bunları destekleyecek tek bir ayet yoktur. Ama bunu efendim şeye, cariye yatağa atmayı kabul etmeyen tek bir mezhep de yoktur. Bunu Muhammed Aleyhisselam da hiç yapmamıştır ama onu iftira etmişlerdir. Ama biz o konuya girmeyelim. Esas Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından, şimdi hadisler var. Efendim ne derece sahih, işte rivayetler şunlar ama Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan söze bakalım. Şuna dikkat edelim, bakın. Allah-u Teala diyor ki Muhammed Aleyhisselam, hemen o ayetin altında bak, hiçbir erkeğin hiçbir kadının tercih hakkı yoktur. Lütfen şu erkek ve kadın kelimelerini de aklınızda tutun. Niye erkek ve kadın dedi Allah? Böyle ki ve iz tekulu lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyhi. Allah'ın kendisine nimet verdiği, sen de nimet verdiğin kişiye şöyle diyordun. Onun zeyt olduğu zaten ayetin içinde geçiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın evlatlık olarak yanına alıp yetiştirdiği zeyt. Ama Allahü Teala bu surenin baş tarafında evlatlar, evlatlıklarınızın sizin şeyiniz değildir diyor. Sizin evladın kaçıncı ayette? Dördüncü ayette. Yani evlatlıklarınız sizin, onlar sizin sadece kardeşlerinizdir diyor, o kadar. Bunu kaldırdığını çok net bir şekilde söylüyor. Diyor ki, ama nimet vermiş, tabi beslemiş, büyütmüş. Bak ne diyor? Emsik aleyke zevcek, eşine dön diyor. Emsik kelime, eşini tut ifadesi diye tam şey kelime anlamı ama şey de boşanmadan sonra kişinin eşine dönmesini ifade eden bütün ayetlerde bu kelime kullanılır. Eşlerinizi boşarsınız. İşte boşadığınız zaman, sürelerinin sonuna vardığı zaman, mesela Talak suresinde ya marufa göre tutun ya da marufa göre serbest bırakın da emsikuhun ne diyor. Hep bu kelimeler kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Kişinin boşadığı eşine dönmesi. Niye dönüyor? Çünkü 3 aylık bir süre içerisinde dönme hakkı vardır. Bir anda birden fazla boşama da yoktur. Bunu da kabul eden bir tek mezhep bulamazsınız. Birazcık doğruya yakın olan şeydir. Neydi o? Yok şey çok meşhur bir zat da şimdi adı aklıma gelmedi. Neyse bu şeylerin, selefilerin kendilerine şey olarak, hoca olarak kabul ettikleri kişi. Yani o biraz şey yapıyor, bundan bahsediyor ama mezheplerden değil, daha sonra gelenlerden. Şimdi bak diyor ki eşine dön diyor Muhammed Aleyhisselam. Bakın şey Zeyd eşini boşamış. Zeynep'i boşamış Zeyd. Onun eşine dön diyor. Eşine dön diyor. Vettekillah. Bu hep Allah'tan kork diye tercüme edilir. Baskı yapıyor. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Yanlış yapıyorsun. Dön. Peki Muhammed Aleyhisselam emir verdi. Bir hadis, bu hadis sahih mi değil mi ne birden bileceğim dersiniz ki haklısınız. Peki burada Kur'an'da bu sözün yanlış olma ihtimali var mı? Eşine dön diyor. Kime diyor? Zeyd'e diyor. O zaman Fatih Hoca'ya şimdi sizin adınızı soruyorum. Bir önceki ayete geleneğin verdiği manaya göre Zeyd'in eşine dönme mecburiyeti var mı yok mu?
Eğer dönmezse Allah'a ve Resulüne isyan etmiş
olur. İsyan etmiş olur ve de kafir olur yani. Dön diyor. Ve ağzından duyuyor. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın kararı değil mi? Kesin karar değil mi? Herhangi bir konuda karar verip karar. Eğer bir önceki ayetteki Resul Muhammed Aleyhisselam, onunla kastedilen Muhammed Aleyhisselam'sa burada kesin kafir oldu. Öyle değil mi? Kesin kafir oldu. Ama bak Allah-u Teala burada Zeyd'i ayıplamıyor. Biraz sonraki ayette de Allah hiçbir şeyi de eksik bırakmamıştır. Ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi. Sen içinde aslında bir şey saklıyordun. Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi saklıyordun. Zeyd'e ailene dön dediğin zaman içinde sakladığın bir şey vardı. Bir şey saklıyordun. Neydi o? Tabii bir sürü iftiralar doludur tefsirler. O ayrı bir konu. Şimdi esas onu göreceğiz ayetlerden. Ve tahşennas, insanlardan korkuyordun. Vallahu ehakken tahşahu. Yani kendisinden korkmaya asıl layık olan Allah'tır. Peki gene Fatih Hoca'ya soruyorum. Allah burada Zeyd'i mi ayıplıyor Muhammed Aleyhisselam'ı?
Muhammed Aleyhisselam.
Çok açık ve net değil mi? Evet. Zeyd kafir mi olmuş? Yok. Yok. Peki sonra bak ne diyor? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd eşine dönmedi. İşi bitirdi. Artık eşinin bekleme süresi bitti. Zeynep'in başkasıyla evlenme imkanı ortaya çıktı. Zeyd dinlemedi Muhammed Aleyhisselam. Bak falan rivayet ettiği falan rivayet ettiği hadisleri ağzından duyuyor. Bak Kur'an'dan görüyor musunuz? Şimdi burada zevvecnâkeha seni onunla biz evlendirdik. Demek ki bu evliliği Muhammed Aleyhisselam istiyor muymuş? Yok. Peki Zeynep isteyebilir mi? Yok. Çünkü evlatlığının eşi. Bir sürü iğrenç iftiralar vardı, doldururlar. Çünkü bu ayet doğru anlaşılırsa onların sistemi kalmaz. Tümüyle çöker, öyle değil mi? Mümkün geleneksel sistem biter. Doğru anlaşılmaması lazım bu ayet. Üstünü kapatılması lazım. Zevvecna keha onunla seni biz evlendirdik. Şimdi Muhammed Aleyhisselam Zeynep'le evlenmek istiyor mu? Ayete göre yok. Zeynep istiyor mu buraya göre? Yok.
Öyle bir şey yok.
İkisi de istemediği için Allah emretti, evlendirdi. Şimdi Allah'ın emrine karşı çıksaydı, ikisi de çıksaydı ya da şöyle diyelim, Muhammed Aleyhisselam'ın ya da Zeynep'in Allah'ın bu kararına karşı çıkmakları var mı?
36. ayete göre işte tam bir mümine kadın ile bir mümin erkek böylesi bir durumda bu emre karşı çıkarsa Allah'a ve o Nebi Resul'e isyan etmiş olur.
Yani Nebi sıfatıyla Muhammed Aleyhisselam Resul'e isyan eder. Resul nedir? Allah'ın kitabıdır. Bak gördünüz mü? Hemen iki ayet peş peşe. Buradaki isyan edecek kadın Zeynep'tir. İsyan edecek erkek de Muhammed Aleyhisselam'dır. İsyan ettiler mi etmediler mi? Allah-u Teala şey yaptı. Diyor ki ayetin sonunda Allah'ın emri yerine getirilmiştir diyor. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Yani nedir? Zeyd'de, Zeynep'te. Yok Muhammed Aleyhisselam'da Zeynep evlendi. Çünkü evlendiren Allah. Allah evlendirdiğimi ses çıkarmıyor. Tamam başımızın üstüne. Bu da devamını söylüyor. Niye seni Muhammed Zeynep'le biz evlendirdik? Onun herhangi bir isteği yok. Kesinlikle evlenmek istemiyor. Zeynep de istemiyor. İstemez milleti. Ya sen kayınpederinle mi evlendin diye millet dalga geçecek. Peki niye yapmış Allah bunu? Diyor ki لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Müminlere yani evlatlıklarının eşleri konusunda bir sıkıntı olmasın. اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَتَرًا onların eşlerini, kendi eşlerini boşayıp ilişkiyi tamamen kestikleri vakit o evlatlığımın eşidir diye onu evlenmekten kaçınmasın, onunla evlenmekten kaçınmasın. Yani sen bu konuda örnek olman için biz sana bunu emrettik. Sen istediğin için değil. Zeynep de istediği için değil. İnsanlara örnek olasın diye biz bunu yaptık. Peki niye insanlar örnek olan? Çünkü aynı surenin 21. ayetinde Allah ne diyor? Diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde Tabi Allah'ın Resulü, Allah'ın kitabını tebliğ eden kişi. Ama öbür tarafta da Nebi vasfıyla şey yaptı. Güzel bir örnek vardır. Kim için diyor? Evet. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir ve zekerallâhe kethîran. Allah ve Resulü ahiret gününü arzu eden ve Allah'ı çokça zikreden, yani Allah'ın ayetlerini zihnine çokça yerleştirenler için bir örnektir. Şimdi burada da ne dedi? Seni bir örnek yapalım diye böyle yaptık dedi. Peki o zaman burada kim diyebilir ki Muhammed Aleyhisselam Zeynep'le evlenmek istiyordu? Örnek yapalım diye seni biz evlendirdik diyor. Kim diyebilir ki efendim Zeynep Muhammed Aleyhisselam'la evlenmek istiyordu? Hangi ahlaksız diyebilir ki efendim işte rüzgar vurdu, kapı açıldı, Zeynep'in işte güzel vücudunu gördü, şöyle şöyle dedi, tövbe estağfurullah. Bunu anlatmak bile benim gerçekten böyle iğrendiriyor beni. Ama bunu Muhammed Aleyhisselam'a bu iftirayı yapanlar dolduruyorlar kitapları. Şimdi peki buna ne diyor Allah? Bekâne emrullâhi mef'ûl, Allah emri yerine gelmiş. Bu Allah'ın emri. Peki gene Fatih Hoca'ya soruyorum. Allah'ın emri ise yukarıda اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرَنْلَ, bu Allah'ın emri arasında bir uyuşma var mı?
Yok, aynı şey.
Aynı şey. Bak Allah'ın emri. Seni biz evlendirdik hadi. Erkeksen ne Zeynep karşı çıkabilir ne sen. Bitti. Peki niye evlendirdiler? Örnek olsun diye. Birisi evlatlığı bir eşi boşadıysa ya bu benim evlatlığım demez. Çünkü sen onun ne anasısın ne babasısın. Sen ona yardımcı olmuşsun o kadar. Peki esas dikkat edeceğiniz şey şu. Şimdi bundan sonra okuyacağım. Esas ona dikkat edin. Gene Fatih Hoca ile konuşarak yapacağız bunu. Burada diyor ki Allah-u Teala مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ. Bu nebiye bir sıkıntı yoktur diye anlam verebiliriz. Ennebi kelimesi bu nebi olarak da anlaşılabilir. Arap dilinde hiçbir nebi, bütün nebiler manasına da anlaşılabilir. Çünkü onlar da ümmetlerine örnek olmuşlardır. Hiçbir nebiye dememiz daha uygun olabilir, olur. Bir sıkıntı yok. Hangi konuda? Fî mâ faradallâhu leh. Allah'ın kendine farz kıldığı konuda. Ne farz kılmış Allah ona? Örnek olmayı değil mi? Ona has olarak örnek olma görevi var. Şimdi Allah öyle bir görev vermiş. Bütün nebilere vermiş. Peki bak nebi dedi değil mi? Peki Allah'ın farz kıldığı bu şey ne? Bugün İslam aleminde Allah'ın farz kıldığına sünnet diyecek bir kişi var mı? Var mı Fatih? Sünnete ne derler? Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulaması. Peki Allah ne diyor burada? Sünnet Allah.
Kendine nispet ediyor. Yani.
Allah'ın koyduğu sünnettir bu diyor. Fillezîne halev min gabl. Bundan önceki bütün nebilerde uygulanan bir sünnettir. Allah'ın sünneti. Peki Allah'ın sünneti neymiş? Faradallahu leh dediğine göre yine Fatih Hoca cevap versin. Neymiş?
Allah'ın emrettiği şeyler.
Allah'ın farz kıldığı şey değil mi? Allah'ın sünneti, Allah'ın farz kıldığı şey. Peki İslam aleminde sünnet kavramına doğru mana veren bir kişi bulabilir misiniz? Bir tane mezhep bulabilir misiniz? Bir tane alim bulabilir misiniz? Mesela şey yapıyor Allah Nisa suresinin 26. ayetinde diyor Yuridullahu liyuvayyine lekum ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Allah size her şeyi açık açık ortaya koymak, sizden öncekilerin sünnetlerine yönlendirmek ister. Ya bu sünnet Allah'ın farz kıldığı bütün ümmetler için belirlediği ana yoldur. Niye siz bu kavramlarla oynuyorsunuz? Peki şimdi son. kavramlarla oynama ne zaman başlamış Fatih Hoca? Dinleyen arkadaşlarımız için şey yap.
Kur'an-ı Kerim döneminde başlamış ama tabii ki önceki ilahi kitaplarda da bu yapılmamış değil yani. O ümmetlerde aynı şeyi yapmış.
Evet. Yani bak burada şeye göre Ali İmran 78. ayete göre bu kavramlarla oynama işi, bak sünnetin anlamının değiştirilmesi, işte Rasul dediğiniz zaman işte Muhammed Rasul değilmiş, ona itaat Allah'a itaattir dedim mi onu Allah'ın yanında ilah yapmış oluyoruz. Rasul'e itaat Allah'a itaattir, doğru. Ne Rasul? Çünkü Allah'ın sözünü söylediği zaman, naklettiği zaman Rasul olur. Onun dışında Nebi'dir. Şimdi Fatih Hoca öğretmenlik yapıyor. Biz şu anda da Fatih Hoca ne iş yapıyorsun dediği zaman ne cevap veriyorsun?
Öğretmen.
Öğretmenim diyorsun, tamam.
Ama şu an yapmıyorum.
Ama şu anda öğretmenlik mi yapıyorsun?
Yapmıyorum.
İşte talebeler ders anlattığı zaman öğretmenlik yapıyor. İşte Rasul, yani Nebi ayetleri tebliğ ettiği zaman Rasullük yapıyor. Onun dışında değil. 24 saat Nebi ama 24 saat Rasul değil. Ayetleri tebliğ ederken Rasul oluyor. Dolayısıyla Allah'ın sünneti neymiş? Allah'ın farz kıldığı şeymiş. Ama bu kavramlar oynanıp da şimdi Allah'ın yanında ikinci bir ilah haline getirilmemiş mi? Yine Fatih Hoca söylesin. Yani bu kavram Muhammed Aleyhisselam ikinci bir ilah haline getirilmemiş mi?
Hatta çoğu zaman Muhammed Aleyhisselam'ın daha doğrusu onun ona nispet edilen şeylerin lehine sünnet daha da ön plana çıkartılmış. Yani
tabii. İşte
sünnetin Kur'an-ı Kerim'den daha işlevsel olduğu, Kur'an-ı Kerim'in ancak Kur'an dışı malzemeyle doğru anlaşılıp uygulanabileceği, hatta işte bugün kıldığımız namazın ve benzer pek çok ibadetin onun yardımları olmadan asla uygulanamayacak olduğunun iddia edilmesi hep aynı sıkıntının bir tezahürü. Yani Kur'an'ın daha önüne geçiyor maalesef Kur'an dışı kaynaklar.
Evet, şimdi mesela Allah-u Teala şeyde İsra suresinin 46. ayetinde bak ne diyor? وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. Sen Kur'an'da Rabbini tek başına zikredersen, sadece Allah dersen, sadece Allah'a kulluk edilecek, sadece Allah'a uyulacak dersen, ne yapıyor? Burada ne diyor Allah? وَلَّ وَعَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورَ. Senden nefret, böyle sırtlarını dönüp gidiyorlar. Peki ben size söylüyorum. İnsanlara deseniz ki Kur'an'a uymak gerekiyor. Aynısını size yapmıyorlar mı? Tamam. Hadi tamam. Benim seninle işim olmaz. Peki Fatih Hoca sana aynısını yapmıyorlar mı?
Ya bunun da aslında hani insanlar belki merak edebilir. Ya niçin insanlar böyle bir şey yapsın? Çünkü sadece Allah'a kulluk etmek insanı kölelikten kurtarıp özgürlüğün zirvesine taşır. Bu da istismara kapalı insanlar ve toplumlar demek olur. Bu da menfaat perest insanların işine gelmeyecek bir sistem demek.
Tabii kendi kafalarına göre sistem kurmak lazım. Yani şimdi gerçekten inanılır gibi değil. Sistemi o kadar bozmuşlar ki, mesela aileyi bozmuşlar. Evlenmeyle alakalı ayetler yok sayılmış, hadisler bile yok sayılmış. Bırakın onu.
Ya burada hadisler derken biraz önce karşı çıktığımız şeyi şimdi kullanıyoruz anlamında değil. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'e uygun olan Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı bütün hikmetler zaten başımızın üstünde yeri var.
Tabii yani. Şüphesiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Allah açıklamıştır. Allah'tan başkası açıklar mı? Şimdi Fatih Hoca'nın söylediğine uygun bir şekilde mesela Allah İsra suresinin 39. ayetinde ne diyor? İstersen sen de Hud suresini aç bu arada. Diyor ki oraya kadar ayetleri anlatıyor, bildiriyor, indiriyor Allahü Teala. Orada diyor ki ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَا اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ İşte bunlar, yani yukarıdaki o ayetlerde belirtilenler, Allah'ın sana vahyettiği hikmetlerdendir. Ne demek bu ayetlerin, burada geçenleri istersen Kur'an başka ayetlerini de evet, birleştirerek evet, hükümlerini evet, çıkarabilirsin.
Ama ben burada paket halinde sana
söyleyeyim. Ben sana bir örnek olarak evet, anlattım. Çünkü evet, Kur'an-ı Kerim'de hikmetin ne olduğunu da Allah örneklendirmiş burada. Ondan sonra diyor ki وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Bakın bu emir sana, bir de sana vahyedilen hikmet. Sana dediği kişi kim burada? Muhammed Ali. Başkası olabilir mi? Olamaz. Sonra diyor ki وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Allah'la birlikte bir başka ilah oluşturma. Bu emir kime veriliyor? Muhammed Aleyhisselam. Ya öyle şey mi olur? Ne demek? Allah'ın nebisi nasıl yapar? Çünkü millet yanlış öğretiliyor. Korunuyor. Ufak tefek suçlar olabilir ama onlar Allah onu korumuştur. Nereden çıkarıyorsun ya? Bunlar kimin sözü peki? Bu ayetler kimin sözü? Korunmuş bir adam bana nasıl örnek olur ya? Benim gibi olacak ki bana örnek olsun. Bak diyor ki, bak peki Muhammed Aleyhisselam ilah yaparsa, yani birisini ilah yapmak nasıl, ne demektir? Ondan sonra bunu yaparsan diyor, فَتُلْقَى فِي cehenneme, ya Muhammed cehenneme atılırsın. Nasıl atılıyor? مَلُومًا evet, مَدْحُورًا böyle yerilmiş ve kovulmuş olarak. Hiçbir itibarın kalmaz. Sıfıra düşersin, cehenneme gidersin. Bitti. Cehennemden korunmuş mu Muhammed Aleyhisselam? Hiçbir nebi korunmuş değildir. Ya Allahü Teala Zümer Suresi'nin 65. ayetinde ne anlatıyor? Ne diyordu? Evet. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Şu sana kesin olarak vahyedildi. Senden öncekiler de. Kim ondan öncekiler? Nebi. Bütün nebiler. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Hele bir şirke düş. Bütün yaptığın yok olur gider. Şimdi bak burada da. Peki nasıl şirke düşer bir nebi? Onu ya şeyden, Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Yani şimdi şirke düşmesin, hani bu çizgi filmlerdeki gibi taştan, topraktan yapılan bir takım heykellere, şunlara, bunlara tapma şeklinde düşünürsek, bir nebinin, bırakın bir nebinin, herhangi bir insanın bile kolay kolay şirke düşme ihtimalini asla tahayyül edemeyiz. Ve deriz ki, ya o eskiden yarı insan, yarı hayvan bir takım varlıkların yapmış olduğu bir hataydı herhalde. Şimdi hiçbir insan böyle bir hatayı yapmaz deriz ama şirk öyle bir şey değil. Yani Muhammed Aleyhisselam döneminde de öyle bir şey değildi. Zaten hakikaten taştan, topraktan yaptığı bir şeye kulluk eden insanın zeka seviyesinde de bir sıkıntı vardır. Yani onu aslında dikkate bile almamak lazım. Onlar istisnai şeyler. Asıl şirk Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah rızası kılıfıyla yapılan şeyler. Dindarlık kılıfıyla yapılan şeyler. Baktığımızda müşriklerin hep söylemi şu, yani biz bunu Allah'a daha yakın olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Onu mutlu edelim diye yapıyoruz. Allah'ı o kadar yüceltiyoruz, o kadar yüceltiyoruz ki öyle ona her an ulaşabileceğimizi düşünmüyoruz. O çünkü bizim gibi zavallı insanlarla böyle doğrudan muhatap olmaz. Biz ona ancak bir takım onun sevdiği, saydığı varlıklarla belki ulaşabiliriz demekle oluyor. Yani Allah rızası için bunun akademik ayağında da Allah'ın yetkisini aşındırmakla oluyor. Yani Allah böyle diyorsa ben de böyle diyorum. Allah şöyle demiş ama açıkçası bu çok da doğru değil, çok makul değil diyerek.
Günümüze uymaz.
Yani, evet aynen öyle. İnsanlara akademik ağızla ilahlık taslamakla olur şirke düşmek.
İşte o senin dediğin de Zümer Suresi 3. ayette. Onda izleyicilerimiz. Tamam, şimdi oku bakalım. Muhammed Aleyhisselam nasıl şirke düşebilirdi? Ve dikkatle takip edin. Bakın ki bugün İslam aleminde kendini ilah kabul etmeyen kaç tane hoca var? Bakın bakalım.
Evet, bu her zaman okuduğumuz Hud suresinin ilk ayetleri. Rabbimiz orada Elif Lam Ra kitabını hükümet ayatuhu sümme fussilet milledün hakimin habir. Yani bu ayetleri hüküm içerir şekilde düzenlenmiş, dizayn edilmiş ve her şeyin iç yüzünü bilen ve her hükmü doğru olan tarafından tafsil edilmiş bir kitaptır. Detaylandırılmış, açıklanmış.
Bir şekilde evet. Açıklanmış. Kimin tarafından açıklanmış? Yani sen söyledin de yani daha iyi anlaşılsın diye. Açıklayan kim?
Allah.
Allah. Peki niye açıklamayı Allah yapıyor? Evet, ama asıl, bizim geleneksel yapıda açıklama yetkisi kimindir?
Açıklama yetkisi Muhammed Aleyhisselam'dır.
Ama bakalım Allah Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'a açıklama yetkisi veriyor mu? Devam et. Evet.
Devamı önemli. İkinci ayet şöyle: Ellâ ta'budû illallah. Yani Allah'tan başkasına kullar olmayın, kulluk yapmayın. Kulluğu Allah'tan başkalara yapmayın diye. Nasıl olurmuş Allah'tan başkasına kulluk etmek? İşte bu kitabı şu açıklayacak, bu açıklayacak veya ben açıklayacağım der sistemini buna göre kurarsan Allah'tan başkasına kulluk etmiş olursun. Bunu yapmayasınız, yani müşrik olmayasınız diye size bu konuda herhangi bir yetki falan vermedim. Kitabım bu. Ayetleri ortada. Ayetlerin her biri hüküm içeriklidir. Ve ayrıca bu ayetlerin bütün detaylandırılması da yine bu kitap içerisindedir. Ve bunu da ben yaptım demektir.
Muhammed Aleyhisselam'ın görevine.
Evet, devamında da Muhammed Aleyhisselam hemen akla o gelir. Peki o zaman Muhammed Aleyhisselam ve ondan önce gönderilen nebiler, rasuller onlar ne yaparlar? Devamında da Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a bir nevi şöyle dedirtiyor: İnneni leküm minhü nezirun ve beşir. Bize gelince, bizim görevimize, yetkimize gelince biz ne yaparız? Biz sadece bütün uyarılarımızı ve müjdelerimizi Allah'ın indirmiş olduğu o kitaptan yaparız. Yani kitap dışında herhangi bir kendi inisiyatifimizi kullanarak Allah'ın dini adına bir şey söyleyemeyiz demek.
Yani bak burada tekrar edelim, iyice zihinlere yerleşsin. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'dan başka hiç kimsenin açıklama yetkisi yoktur. Allah onu bir ilme göre yapmıştır. O ilmi de Kur'an'ın içerisine koymuş. Bunu da Araf suresinin 52. ayetinde söylüyor. Bir ilme göre sadece Kur'an'ı değil, bütün indirdiği kitapları ayrıntılı açıkladığını bildiriyor. Çünkü ondan önce cehenneme ve cennete giden herkes anlatıldıktan sonra bu ayeti söylüyor Allah. Peki o ilmi kitaplarına koymuş, o ilme ulaşmanın yolunu şey yapmıştır. Bugün tabiattaki bilimler de öyledir. O tabiata o ilimleri yerleştiren Allah'tır. Ona ulaşmanın da yolları gereken çalışmaları yapmak. Ama Allah'ın kitabına yerleştirdiği şeye, ilme ulaşmanın yolunu da bütün ayrıntılarıyla koymuş. Zaten Fatih Hoca'nın bu konuda özel çalışmaları var. Sitemizde çok sayıda makale var bununla ilgili. Koymuş. Tamamı yani Kur'an'dan, bizimle alakalı değil. Koymuş. Ondan sonra o açıklamalara nasıl ulaşılacağını da bildiriyor. Onu da Fussilet suresinin 3. ayetinde açıklıyor. Mutlaka bir ekip çalışması, mutlaka ayetler kümesi olması, mutlaka Arapça merkeze konu olarak yapılması lazım. İşte bizim vakıfta hep ekip çalışması yapmamızın sebebi bu ayetlerdir. Bu vakıftaki çalışmalarda farklı sonuçlar, milletin duymadığı şeylerin ortaya çıkmasının sebebi bu ekip, Allah'ın emrettiği şekilde çalışmaya gayret etmemizdir. Peki o zaman ne diyor Allah? Tekrar ediyorum. Hud suresinin ilk ayetinde kitabun uhkimet. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu. Arap dilini çok iyi bilenler uhkimet muhkem kılınmış demektir. Onu yani muhkem yani açık net bir hüküm var, tamam. Ama çok güzel, şurada güzel bir şey var ama neye yarar? Ondan neler yapılır? Şimdi şurada çok güzel bir et görürsünüz ama eti pişirmesini bilmiyorsanız bir müddet sonra çürür gider. Nasıl yiyemezsin, aç kalırsın, sen acından ölürsün, o et de çürür orada. Şimdi işte onun nasıl olacağını da Allah-u Teala kitabında anlatıyor. Diyor ki kitabın uhkimet ayatü sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Geleneksel yapında Kur'an-ı Kerim'e ayrıntılı açıklanmış kitap diyen var mı Fatih Hoca? Sen bu konular üzerinde sürekli çalışıyorsun. Var mı öyle? Ne diyorlar? Mücmel diyorlar değil mi?
Tabii yani o kadar kapalı ki ancak bir başkası açıklarsa anlaşılabilir.
O başkası kim?
Başta Muhammed Aleyhisselam, ondan sonra da
diğer insanlar. İnsanlar. Yani Allah, Allah değil. Hiç Allah Kur'an'ı açıklar diye bir kelimeyi duydunuz mu siz şimdiye kadar? Sen böyle bir şey gördün mü? Bak bu okunan ayetlerin de anlamını öyle bir bozmuşlardır ki, bozma işi ne zaman başlamıştı? Ali İmran 78'e göre. Muhammed Aleyhisselam hayattayken o kendi kitaplarını çok bilen Yahudiler ve Hristiyanlar, daha çok Yahudiler. Ve bunlar Müslüman görüntüsüyle çıkmışlardı. Şeyde Münafıkun suresinde Allah anlatıyor. Ve izâ râeytehum tu'cibuke ecsâmuhum. Ya Muhammed, sen onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. Maşallah, hakikaten adam gibi adam. Ve in yekûlû tesmâ li kavlihim. Söz söylerlerse ya ne güzel konuşuyorlar. Çünkü adamlar bilimsel konuşuyor. Ama o aralara ince ince öyle şeyler oluşturuyorlar ki sen fark edemiyorsun. Evet, ondan sonra neydi? Tocu bir kez sahibim.
Ben yekulü tesmali kavliyim.
Ben yekulü tesmali kavliyim. Bir şey söylerlerse, ya bir dakika bir dakika şu adam bakayım ne diyor. Bu kim? Muhammed Aleyhisselam. Yani gelenin kalbini bilmiyor. Şeyhler gibi değil tabii. O şeyhler birer ilah. Allah muhafaza, Allah onların şerlerinden muhafaza eylesin. Ondan sonra ne diyor? Kendim huşubun müsennede. Sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Yahsebune kulle sayhatin alim. Her sözü kendi aleyhlerine sayarlar. Humul aduv. İşte asıl düşman onlar. İşte bu asıl düşman. Müslümanlar ta Muhammed Aleyhisselam hayattayken başlamışlar değil mi Kur'an-ı Kerim'e göre? Böyle bir şey hiç duymuş muydu şimdiye kadar? İşte çok olmamız lazım. İşte orada da bu Allahü Teala Hud suresinde de diyor ki ayrıntılı olarak Allah açıklanmıştır. Milledun hakimin habir, hakim ve habir olan. Niye Allah açıklamış? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah'tan başkasına açıklama yetkisi oldu mu? Ha işte bu Allah böyle diyor. Bu mezhep geliyor. Şöyle o mezhep geliyor. O geliyor böyle. Hepsi olmuş birer ilah. Öyle değil mi? Ne oluyor ya? Birisi diyor efendim işte adetli kadın namaz kılamaz. Niye? Oruç tutamaz. Niye? Adet kanını iyi biçiyor mu? Nereden çıkarıyorsun? Bir tane delil göster bakalım. Yok efendim işte bir kadının eli erkeğe değerse abdesti bozulur. Nereden çıkarıyorsun ya? Ya efendim bir adam bir yeri kanarsa abdest bozulur. Delilin ne? Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Yani bir acayip bir şey. Allah yardımcımız olsun. Ama tabii bu konu öyle kolay bitmez. Bu daha bir. Ondan sonra peki yıllarca anlatılabilecek bir konu. O kadar sistem bozulmuş ki maalesef. Yani az önce söyledim. Evlilikle ilgili bütün sistem çökmüş. Boşanmayla alakalı sistem çökmüş. Kadınların boşama hakkı ellerinden alınmış. Kadınların itibarı yerle bir edilmiş. Sadece erkeğin de kadının değerli olmadığı bir yerde erkeğin hiçbir değeri kalmaz ki. Yani böylece aileyi çökerterek İslam alemini işe yaramaz hale getirmeyi başarmışlar. Onun için bizim tekrar Kur'an-ı Kerim'e yönelmemiz lazım. Ama Kur'an'a yönelmek, az önce Fatih Hoca söylediği gibi, Muhammed Aleyhisselam'ı devre dışı bırakmak değil kesinlikle. Bir kere o bizim örneğimiz. Allahü Teala Ahzab suresi 21. ayette bunu açıkça söylüyor. Peki o da ekip çalışması yaparak, yani veşaviruhum filler, bu konuda onlarla müşavere et, yani Mekke'de yapmış, Medine'de yapmış, o çalışmalarla Allah'ın Kur'an'a koyduğu açıklamalara ulaşmış. O zaman bize ulaşan hadislerde rivayete bakacak mıyız? Bakın, Zeyd bizzat Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duyuyor. Yanında büyüdüğü kişi onun o emrini tutmuyor. Niye? Eşini boşama hakkını veren Allah, sen benim elimden alamazsın. Ama bugün ben Müslümanım diyen ülkeler hep böyle Batı'nın saçma sapan hukukuna köle olmuşlar. Ya birisi bir boşanma davası açıyor. İlk duruşma gelecek sene. Bu ne ya? Ya bak, Muhammed Aleyhisselam ısrar ettiği halde engel olamıyor. Ya evlenirken tek kişinin kararıyla evleniliyor da boşanırken niye olmuyor? Kadının da boşanma hakkı var, erkeğin de. Bir takım hukuki şeyler var ama kadının boşanma hakkını kabul eden bir tane mezhep yoktur. Orada bir kendi kafalarına göre bir şey uydurmuşlar, son karar gene erkeğin. Öyle bir saçma sapan şeyler. Yani aileyi tamamen bitirmişler. Çocukların evlendirilmesi konusunda tamamı ittifak etmiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de reşit olmayan evlendirilemez. Yani Kur'an bunları hiç ilgilendirmiyor. Yeni bir din oluşturmuşlar bunlar. İslam alemi diye bir alem yok. Onun için bugün Gazze'de rahat bir şekilde tutup oradaki kardeşlerimizi tepesine aşağı bomba indiriyorlar. Sadece gösteri yapacaksın, laf söyleyeceksin, şu bu. Etrafına bakıyorsun, hep İslam ülkeleriyle dolu. Oh ne güzel. Ne güzel İslam ülkesi. Onlara da bir bardak su bile gönderilmiyor. Neyse, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Tekrar Kur'an'a yönelerek hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanırız. Bunu çok iyi bilelim. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.